Ayrım 16. Yalan, yalan, yalan. Doktor Charles Fort. Sayfa 175. Bölüm 10. Yalanları yakalamak mümkün mü? Gözü gören, kulağı duyan herkes hiçbir ölümlünün sır tutamayacağını bilir. Dudakları kımıldamıyorsa parmak uçları ile konuşur. Kişinin açık olan her hücresinden dışarı aldatma, kandırma ve hile sızar. Freud. Her gün yeni bir verinin evrene giriş yaptığı bilgi çağında yaşıyoruz. Sadece doğruluğunu sürekli test ettiğimiz karşılıklı ilişkilerimiz yoluyla değil, aynı zamanda medya aracılığıyla basın, radyo, televizyon ve hatta bilgisayar sınırsız bilgi bombardımanına maruz kalıyoruz. Eğer bilgi güçle eş anlamlıysa, o zaman yanlış bilgilendirme gücü azaltıyor demektir. Bu nedenlerle her birimiz birer yalan dedektörü olmak zorundayız. Gönderilen bilginin geçerliliğini ve göndericinin dürtülerini değerlendirmek için enerji harcamalıyız. Doğruyu yakalamak için toplumca kabul görmüş standartların sağlanması gerekir. Eğer kişi bilgiyi sorgulamadan kabullenmeye hazırsa o kişiyi saf ve ahmak olarak nitelendiririz. Bu bölümde günlük yaşamda hepimizin yaşadığı yalan yakalamak kavramını irdeleyeceğim. 11. bölümde de yalan yakalamak için teknolojinin nasıl kullanıldığı üzerinde duracağım. İnsanlar yalanı ortaya çıkarabilirler mi? Arkadaşının dolabından saatini çalmakla suçlanan 14 yaşındaki erkek çocuğu okul müdürünün yanında ayakta duruyordu. Çocuk zangır zangır titriyor, tüm suçlamaları reddediyor, utancından müdürün yüzünden çok kitaplığa bakıyordu. Yaptığı her yanlış davranış için babasının onu her gün dövdüğünü kimse bilmiyordu. Müdür çocuğun doğruyu söyleyip söylemediğini nasıl anlayacak ve ne gibi önlemler alacaktı? Hepimiz yeni bir bilginin doğru olup olmadığını değerlendirmek için enerji harcarız. Bu bilgiyi geçmişteki bilgilerimizle karşılaştırır ve eski bilgilerimizi yeni bilginin ışığı altında tekrar gözden geçiririz. Bu süreç öylesine otomatiktir ki hiç farkına bile varmayız. Bunu ancak bilgiler birbiriyle çatışırsa ve rahatsız edici duygular ortaya çıkarsa fark ederiz. Kendimizi kandırma ihtiyacımızdan dolayı yanlış bilgiyi eski de olsa yeni de olsa deşelemeyiz. Diğer bir taraftan yeni bilgi davranış ve duygularımızda etkiler yaratarak bilinçsiz de olsa belleğimize kaydedilir. Bilinçsizce belleğe kaydedilen gereksiz bilgilerin etkilerinin günün birinde bir şekilde ortaya çıkmasına, ailesiyle tatile çıktığında panik atakları geçiren bir genç örnek olarak verilebilir. Panik atakları öncesinde stresli bir olay yaşanmamıştır. Fakat tatil sonrası evlerine döndüklerinde delikanlı kız arkadaşının onu aldattığını öğrenir. Yapılan psikiyatrik tetkikler neticesinde hem psikiyatr hem de delikanlı sevgilisinin onu birkaç haftadır anlattığını anlar. Delikanlı bilinçsiz olarak sevgilisinin onu aldattığını ortaya koyan verileri belleğine kodlamıştır. Fakat sevilme arzusu ve ilişkiyi devam ettirme ihtiyacından dolayı sinyalleri almasına rağmen bu kabul edilemez bilginin bilincine ulaşmasına izin vermemiştir. O tatildeyken onun uzakta olmasını fırsat bilen kız arkadaşı diğer kişiyle sıkça birlikte olmuştur. Delikanlı da sebebini anlayamadığı şiddetli kaygı ile tepki göstermiştir. Benzer olarak başka bir hasta da iş gezisi nedeniyle sevgilisinden ayrı kalınca panik atağı geçirir. İlişkinin kötü durumda olduğu ile ilgili bilginin bilince ulaşması sonucu panik atağı gerçekleşmiştir. Bilincimiz neye niyetleniyorsa niyetlensin, biz aldığımız bilginin geçerliliğini değerlendiririz. Kelimelerin tek başına irdelenmesi zor olduğunda aldığımız mesajın doğruluğunu başka yollarla test ederiz. Yüz yüze yapılan konuşmalarda sözel olmayan iletişime de çok güveniriz. Tonlarca değişik veriyi işleme sokan kişinin bile yalan söyleyip söylemediğini anlayabiliriz. Gönderilen her bir mesajın türlü türlü iletişim içeriği vardır. İletişim kelimeleri sesin tonunu, ritmini ve kelimelerin vurgusunu, yüz ifadesini, kol, bacak ve beden hareketlerini ve şakakların atması ve ellerin terlemesi gibi psikolojik tepkileri kapsar. San Francisco, California Üniversitesi, Longley Porter Psikiyatri Enstitüsü'nden Paul Ekman ve meslektaşları 1969B, sözel olmayan iletişimin yalanla ilişkisini ilk çalışan araştırmacılardır. Sözel olmayan iletişimle yalanın ilişkisini daha iyi anlamamıza katkıda bulunan diğer araştırmacılar ise Virginia Üniversitesi'nden Bella De Paolo ve meslektaşları, Harvard Üniversitesi'nden Robert Feldman ve Rochester, Harvard Üniversitesi'nden Miron Zuckerman'dır. Bir hipoteze göre kişi kandırmaya yeltendiğinde bilinçsiz olarak doğruyu söyleyen kişiye kıyasla daha tedirgin, suçlu, kaygılı ve güvensiz durmaktadır. De Paolo 1985'a. Duygusal durumdaki değişiklikler ve heyecan fizyolojik tepkiler oluşturur. Kişi başkaları tarafından da kolaylıkla tespit edilebilecek davranış değişiklikleri sergilemeye başlar. Heyecan, konunun tartışılacağı korkusu, inanılmama riski, yanlış yapma endişesi ve suç işlemekten kaçınmaya çalışma sonucunda iyice artar. Böylece konu karmaşıkken ve kişi duygu yüklüyken duygusal tepki oluşur. Kişi böylesine heyecanlı ve kaygılıyken bir tartışmaya girerse kaçınılmaz olarak olaya öfke ve saldırganlık hakim olacaktır. Ayrıca eğer kişiye inanılmamış ve cezalandırılmışsa tepkileri daha da şiddetli olacaktır. Yalanın günah olduğuna inanan birisi yalan söyleyince suçluluk hisseder. Dolayısıyla karşısındakine korku ve kaygı yansıtır. Diğer taraftan doğruyu söyleyen kişi de heyecanlı olabilir. Bu heyecanın nedeni söyleyeceği şeyin yalan olması değil de dikkate alınmayacağı korkusu ya da konunun utanç verici ve karmaşık olması olabilir. Ayrıca hiç kimse aynı koşullarda bile aynı tepkileri gösteremez. Ekman 1992. Yalanın kanıtı olarak belirli duygusal tepkilerin kriter olarak gösterilmesini hata olarak betimler. Bazı insanlar konuşurken karşılarındaki kişiyle göz göze gelmekten kaçınırlar. Bir tek bu gerçeğe dayanarak böyle kişileri yalancı olarak damgalamak acımasızlık olacaktır. Her insanın kaygı yaratan olayları tepkisinin farklı olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Örneğin yalan söyleme eğilimi olan antisosyal kişilikli insanlar sosyal ortamlarda oldukça düşük kaygı geliştirirler. Licken 1957, Schmauck 1970. Unutulmaması gereken bir başka gerçek ise bir insanın söylediği yalanı yakalamak ne kadar zorsa o insanın çözümlenmesinin de o derece zor olduğudur. Yalanı ortaya çıkaran sözel olmayan ipuçları. Araştırmacılar hangi sözel, davranışsal ve fizyolojik tepkilerin yalanın belirleyicisi olduğuna karar verebilmek için değişik araştırma teknikleri geliştirmişlerdir. Deneklerden önce hiç yalan söylemeden birisi hakkında konuşmaları istenmiştir. Daha sonra yine aynı kişi hakkında yalan söyleyerek konuşmaları istenmiştir. Her iki durum daha sonra deneklerin sözelliği ve davranışları çalışılmak üzere videoya kaydedilmiştir. Hangi cümlelerin doğru, hangilerinin yalan olduğunu bilmeyen başka deneklerden video kaseti izleyip doğru ve yalan cümleleri belirlemeleri istenmiştir. Bazıları sadece görsel ipuçları, ses kesik, bazıları işitsel ipuçları, görüntü yok. Bazıları ise hem görsel hem de işitsel ipuçları yardımıyla cümleleri belirlemeye çalışmışlardır. Yalan söylenirken yapılan davranışlar aşağıda belirtilmiştir. Her ne kadar istatistiksel veriler söz konusu olsa da hiçbir davranış %100 yalan söylediğinin bir göstergesi değildir. Yalan söylemeyen kişiler de şans eseri aynı davranışı yapabilirler. Sözellik ve sesin kullanımı. Ses mesajımızı yerine ulaştırır. Kelimeler de aynı görevi görür. Kelimelerin avantajı sadece sesle yollanan mesajlara değil, yazılı metine de hayat vermeleridir. Dilinde yalan hakim olan kişi olumsuz cümleler kurarak, gereksiz bilgiler yükleyerek ve genellemeler yaparak konuşur. Sorulara cevap vermekten kaçınır. Cümleleri doğallıktan uzaktır. Çok fazla dil bilgisi hatası yapar ve konuşurken dili sürçer. De Paolo 1985A, Zuckerman ve Driver 1984. Konuşma sorulan sorulara cevap vermek için kullanılan süre, tonlama ve vurgulama bağlamında da değerlendirilir. Yalan söyleyen kişiler konuşurken tereddütlü davranırlar. Sesleri bir yükselip bir alçalır. De Paolo 1985A, Zuckerman ve Driver 1984. Yavaş konuşurlar ve sorulara cevap vermeden önce uzunca bir süre beklerler. Bunun nedeni doğal cevaplar vermek yerine cevaplarını planlama ihtiyacı duymalarıdır. Böyle kişiler girdikleri mülakatlarda da soruları cevap verirken tereddüt yaşarlar. Çoğunlukla uzun cevap verirler. Harrison 1978. Yalan söyleyen kişi bir entelektüel gibi davranma ihtiyacı duyar. Eliot 1979. Dolayısıyla doğallıktan uzaklaşır. Yüz ifadesi ve fizyolojik tepkiler. Klişe bir yalancı göz göze gelmekten kaçınır, sürekli elini kolunu oynatır ve yalan söylediğini örtbas etmek için hep gülümser. Esasında yalanın sözel olmayan ipuçlarını anlamayacak insan yoktur. Belki de yalancılar bile davranışlarının farkındadırlar ve gizleme ihtiyacı duymamaktadırlar. Ekman 1988. Göz kırpmak ve saçla oynamak gibi sinir ifade eden davranışlar genelde kişinin yalan söylediğinin belirleyicileridir. Göz bebeğinin büyümesi diğer bir belirtidir. Zuckerman ve Driver 1984. Göz bebeği otonom sinir sistemi ile yönetilir. Yalancının kontrolü dışında büyür ya da küçülür. Göz bebeğinin büyümesi korku ve kaygının fizyolojik göstergeleridir. Heyecan neticesinde ortaya çıkan diğer fizyolojik belirtiler kızarma, bembeyaz kireç gibi kesilme, terleme ve soluk alma ve vermenin sıklaşmasıdır. Dikkat çeken diğer bir yüz ifadesi gülümsemedir. Ekman ve meslektaşları gülümsemenin üzerinde dururlar. Ekman ve Fresen 1982, Ekman 1988, Ekman 1988. Çeşitli gülümseme çeşitleri belirlemiştir. Samimi gülüş gerçek ve olumlu duyguları yansıtır. Bu tür gülümsemeye dudak kenarlarını yukarı kaldıran elmacık kemiği kası sebep olur. Kas iyice çekildiğinde dudak yayılır, yanaklar yukarı çekilir, gözlerin altı torbalanır ve gözlerin yanında çizgiler oluşur. Gülümseme çizgileri. Samimi gülüşün tersine sahte gülüş karşıdaki kişiyi kandırır. Güldüğü için kişinin olumlu düşündüğü sanılır. Ekman sahte gülüşü samimi gülüşten daha asimetrik olarak nitelendirir. Göz kenarındaki kaslarda hareket gözlenmez. Yüzün sadece aşağı tarafı gülümser. Fakat alına yakın yerdeki kaslarda hareket gözlenmez. Ekman ayrıca korku gülüşü, hor görme gülüşü, hafif gülümseme ve Chaplin gülüşü olarak adlandırılan başka gülüşler ve kas hareketlerini tanımlar. Her bir gülüş, gülen kişinin karşısındaki kişiyi gerçek duygularıyla ilgili yanlış yönlendirmesine yol açmaktadır. Ekman ve meslektaşları, deneysel bir çalışma ile gülüş çeşitlerini araştırmışlardır. Hemşirelik bölümü öğrencileri hoş bir filmi izlerken videoya alınmışlardır. Daha sonra hoş olmayan bir filmi izleyip sanki hoş bir film izliyor gibi davranmaları istenmiştir. Araştırmacılar bu sayede çok sayıda gülüş şekli tespit etmişlerdir. Ekman ulaşılan tüm bulgulara rağmen insanların gerçek hayatta başkalarını yargılarken bu tür ipuçlarını kullanmadıklarını öne sürer. Bu kaseti izleyen deneklerden hemşirelerin ne zaman sahte ne zaman samimi gülümsediklerini bulmaları istendiğinde deneklerin şanslarının yardım edebildiği ölçüde doğruyu bulabildikleri sonucuna varılmıştır. Ekman ve Fresen 1974. Vücut hareketleri konuşmayı desteklemek için yapılan, genellikle anlatılanları vurgulamak bağlamında ortaya çıkan davranışlardır. Ekman ve Fresen 1972. Bazı kişiler konuşurken ellerini kullanırlar, elleriyle konuşurlar. İnsanlar konuştukları konuya odaklandıkları ve doğallıktan uzaklaştıkları zaman bu hareketlerde azalma gözlenmektedir. Bu azalma kişinin yalan söylediği için yalanın içeriğine odaklandığı anlamına gelebilir. Bazıları el ve kol hareketlerindeki azalmayı yalanla bağdaştırsalar da Bond ve meslektaşları 1992 daha çok olağan dışı nadir görülen davranışları yalanın belirleyicisi olarak görürler. Bu araştırmacılar davranışlarda gözlenen sapmaları yalanın kanıtı olarak yorumlamaktadırlar. İşaretler, kültürel bir grup içinde anlam taşıyan vücut hareketleri, yüz ifadeleri ve duruş şekillerini oluştururlar. Johnson 1975. İşaretler başka bir kültürden gelenlere değişik anlamlar ifade edebilirler. Hatta hiç anlam ifade etmeyebilirler. orta parmağı gösterme, başı öne doğru sallama, evet anlamında, başı arkaya sallama, hayır anlamında ve güvenilirliği sorgulamak için bir kaşık yukarı kaldırma gibi işaretler günlük yaşama sinmişlerdir. İşaretler sözel olmayan iletişimin farklı anlam taşıyan boyutunu oluştururlar. Genellikle kişi farkında değilken otomatik olarak oluşurlar. Söylenen kelimeye zıtlık oluşturan bir işaret, sözel olmayan davranış yoluyla yalanın bile aldatılabileceğini gösterir. Örneğin, başı anlamlı bir şekilde öne doğru sallamak, evet anlamında, hayır cevabının yalan olduğunun bir ipucudur. Ekman 1981, hiçbir vücut hareketinin, yüz ifadesinin ve sesin alçalıp yükselmesinin, yalan söylendiğinin kesin kanıtı olamayacağını belirtir. Bu işaretler daha çok konuşmacının iletişimden hoşnut olmadığını ve bu hoşnutsuzluğun bir nedeni olarak yalan söylediğini gösterir. Kraut 1978, kişi bir soruya cevap vermek için uzun süre beklerse ortada yalan bir şeyler döndüğüne inanmak için nedeni olanların kişiden şüphelenmeye başlayacaklarını iddia eder. Oysa aynı durumda cevaba inanmak için nedenleri olanların verilen cevaba hemen inanıvereceklerini vurgular. Ekman gibi Kraut da belirli davranışları yalanın belirleyicisi olarak kara listeye almanın doğru olmadığı üzerinde durur. Aynı davranış bazen yalanı, bazen de dürüstlüğü simgeleyebilir. Gelişim yalanın yakalanmasını nasıl etkiler? Çocuklar gittikçe mantıklı kararlar vererek saflıktan olgunluğa doğru gelişim gösterirler. De Paolo ve Jordan 1982, çocuklarımıza bir yandan ayılar, konuşan domuzlar, anneanne gibi giyinen kurtlar, süpürge üstünde uçan uzun karga burunlu cadılar, yılda bir kez ren geyiklerinin çektiği kızakla gökyüzünde uçan kıpkırmızı giyinmiş Noel babalarla dolu hikayeler anlattığımız, bir yandan da onları gerçek dünyaya hazırlamaya çalıştığımız üzerinde dururlar. Bunu tam bir çelişki olarak nitelendirirler. Çocukları bu çelişkili düzende şaşırtan diğer bir nokta ise aynı sözcüklerin değişik üsluplarla ifade edilmeleridir. Dalga geçercesine övgü yağdırmak gibi. Aynı kelimeler başka anlamlarda kullanılabilmektedir. Çocuklara sosyal ortamlarda nasıl yalan söyleyeceklerinin öğretildiği gibi. 4. bölüme bakınız. Günlük yaşamın ayrılmaz parçası yalanların şifrelerinin nasıl çözüleceği de öğretilmelidir. Çocuk yalanın yakalanmasına gelişiminin hangi sürecinde hazır olmaktadır? Çocuklar karar verirlerken yetişkinlerin tesirlerinde kalırlar. Çoğunlukla sorgulamadan her söyleneni doğru kabul ederler. Ackerman 1983. Bu özellik son derece çağdaş bir sorunu gündeme getirir. Bir otoritenin her dediğini kabul eden çocuk büyüyünce de etki altında kalarak kararlar alır. 9. bölüme bakınız. Çocuk yaşı büyüdükçe aldığı bilgileri ayrımlaştırmayı öğrenir. Araştırmalar daha küçük yaştaki çocukların başkalarının duygularını doğru algıladıklarını, bu duyguların samimiyeti konusunda geçerli ve mantıklı değerlendirmeler yapabildiklerini ortaya koyar. R.S. Feldman ve meslektaşları 1978, etüt saatinde ders çalıştırdıkları öğrencilere övgüler yağdıran bir grup öğrenciyi gözlemleyen 3. sınıf öğrencilerini değerlendirmeye alırlar. İki durum ortaya çıkar. Birincisinde öğrenciler iyi çalışmakta ve övgü almakta, diğerinde ise öğrenciler iyi çalışmamalarına rağmen övgü almaktadırlar. 3. sınıf öğrencileri dürüst ve dürüst olmayan iletişim arasında bazı farklar olduğunu belirlemeyi başarırlar. Fakat bir kişinin dürüst olmadığını sezebilmenin söylenen yalanları yakalayabilmek demek olmadığı da gerçektir. Sadece bu çağdaki çocukların hem sözel hem de sözel olmayan iletişimi yorumlayabildikleri sonucuna varılabilir. 4. bölümde üzerinde durulan deneysel çalışmada Feldman ve meslektaşları 1979, 5 ve 13 yaşları arasındaki çocuklardan tadı kötü veya iyi olan içkileri test edip beğenmiş ya da beğenmemiş gibi rol yapmalarını istemişlerdi. Başka çocuklardan ise video kasetleri izleyip içkileri test eden çocukların yüz ifadelerini değerlendirip gerçekten dürüst olup olmadıklarını belirlemeleri istenmişti. Çocukların yalanı ve yanlışı yakalama becerileri her ne kadar yaşları ile doğru orantılıysa da bu gittikçe artan beceri şansa bağlı olarak da değişmektedir. Doğruyu yakalayabildikleri kadar hataya da düşmektedirler. Bu çocuklar rol yapmakta oldukça ustadırlar. Kendilerini kandıran kişinin yerine koyup aynı durumda o kişinin ne yapacağını hayal edebilmektedirler. Böylece yalanı yakalama olasılıkları artmaktadır. De Paolo ve meslektaşları 1982A daha önceki araştırmaları da gözden geçirerek yaşı küçük olan çocukların yalan yakalama becerilerinin daha az olduğunu belirterek yaşı daha büyük olan ve ergenlik dönemine gelmiş olan çocuklar üzerinde çalışmayı tercih etmişlerdir. Araştırmacılar 11-18 yaşları arasındaki çocuklara video kaset izlettirirler. Video kasetteki yetişkin konuşmacıların her biri 6 kişiyi tanımlamaktadır. Konuşmacılar tanımları yaparlarken 2 tane de yalan söylerler. Bir tanesinde sevmedikleri birini olumlu sözcüklerle tanımlarlar. Diğerinde ise sevdikleri birini seviyorlarmış gibi ifade takınırlar. Deneklerden 6 tanımı dinledikten sonra konuşmacıların gerçek duygularını değerlendirmeleri istenir. Bu araştırmanın bulguları oldukça ilgi çekicidir. Feldman ve meslektaşlarının çalışması sonucunda ortaya çıkan sonuçlarla paralel bulgulara ulaşılmıştır. Hemen her yaştaki denekler, konuşmacıların tarif ettikleri kişileri ne kadar sevip sevmediklerini belirlemekte başarılı olmuşlardır. Küçük yaştaki denekler sevgi ve samimiyet söz konusu olduğunda yalanı doğrudan ayırt edebilmişlerdir. İletişimde yüz ifadelerine odaklanmış ve sevgi duygusunu olumlu ifadeler yoluyla yakalamışlardır. Ayrıca yaşı küçük olan denekler olumsuz ifadeleri yalan ile bağdaştırmış, gönderilen mesajın doğruluğunu dikkate bile almamışlardır. Diğer bir deyişle, yaşı küçük olan çocuklar dünyaya pembe gözlüklerle bakmakta ve bu bakış açısıyla olumlu duygular sevmek gibi, olumsuz duygulara nazaran nefret gibi daha geçerlilik kazanmaktadır. Çocuklar yaşları büyüdükçe seviyormuş gibi rol yapıp sahte sevgi ifadeleri kullanıp yalan söyleyen insanları fark etmeye başlarlar. Esasında yaşı daha büyük olan denekler daha alaycı bir ifadeyle yaşı küçük olan çocukların pozitif yaklaşımının tersine yalandan gönderilen olumlu mesajları da yalan olarak değerlendirmişlerdir. De Paolo ve meslektaşları bu bulguları yaşı küçük çocukların yaşamlarının anne babaları tarafından kontrol altında tutulmasının tersine yaşı büyük ergenlerin hayat tecrübelerinin artması bağlamında değerlendirirler. Yaşı küçük olan çocuklar aileleri tarafından her türlü kötülüğe karşı korunmaya alınırlar. Onları stresten uzak tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapan anne baba bir müddet sonra işleri yalanla yürütmeye başlayabilir. Örneğin çocuklarının en ufak başarılarını bile över ve onları ölüm, hastalık, parasızlık gibi olaylardan mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışırlar. Yaşı daha büyük olan ergenler hayat tecrübeleri arttığı için hayatları koruma altına alınan saf çocuklara nazaran daha şüpheci ve alaycı olurlar. Çocuklar yalanı yakalamayı nasıl öğrenirler? Rothenberg ve meslektaşları araştırmalarında bu konuyu ele almışlardır. Konuşmacının sözel olmayan davranışları ve sarf ettiği kelimelerin birbiriyle tutarlı olup olmadığına karar vermenin yalanı yakalama yolunda atılan bir adım olduğu hipotezine varmışlardır. Bu demektir ki çocuk sadece kelimeleri anlayıp sözel olmayan davranışları algılama becerisiyle kalmayıp aynı zamanda bu iki iletişim tarzını karşılaştırıp uyumlu olup olmadıklarını karar verme becerisi de geliştirmek zorundadır. Bu teoriyi desteklemek için araştırmacılar basit bir araştırma tekniği kullanarak farklı duygularla birlikte pozitif, negatif ya da nötr sarf edilen sözleri pozitif, negatif ya da nötr video kaseti almışlardır. Böylece 9 tane mümkün cümle ve duygu olasılığı oluşur. Bu gömleği çok sevdiğim gibi pozitif bir cümle üzgün bir ifadeyle negatif duygu içerecek şekilde söylenebilir. 5-9 yaşları arasındaki çocuklar karşılarındaki kişilerin duygularını belirlemekte güçlük çekmemişlerdir. Çocuklardan farklı cümleler söyleyen kişilerin duygularını ifade ederken yalan mı yoksa doğru mu söylediklerini belirlemeleri istenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kreş çocuklarının gülümseyen bir yüzü doğrulukla bağdaştırdıkları ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte olumlu duyguları ve cümleleri doğrulukla bağdaştırma, ilkokul 4. sınıf yaşına gelene kadar devam etmekte, ancak bu yaşa gelince çocuklar duygular ve kelimeler arasındaki tutarsızlığı belirleyip yalanı kolaylıkla ayırt edebilmektedirler. Özellikle yaşı daha küçük çocukların bir kişinin doğruyu söyleyip söylemediğine karar verirken akıllarından hiç çıkmayan gerçek yetişkinlerin doğruluk sembolü olduklarıdır. Ackerman 1983 yaptığı araştırmada çocukların başka çocukların verdiği yanlış bilginin gerçeğe uygunluğunu değerlendirdikleri ama yetişkinlerin söylediği her şeye sorgusuz sualsiz inandıkları sonucuna varmıştır. Bu yargı yaş ilerleyip çocuk olgunlaştıkça değişmektedir. Blank ve Rosenthal 1982, sözel olmayan iletişimin her kanalını ana detaylarıyla gözden geçiren araştırmalarında çocukların yaşları büyüdükçe karşılarındaki kişinin gerçek niyetini anlayabilmek için hem ses hem de vücut ipuçlarını değerlendirmekte ustalaştıkları hipotezine varmışlardır. Erkeklerden farklı olarak kız çocukların yaşları büyüdükçe gönderen kişinin doğruluğunu sorgulamak için mesajları değerlendirmeye almadıkları iddia edilmiştir. 16. ayrımın sonu, sayfa 184.